Kitabın adı Yeryüzünün Lanetlileri. Yazarı Frantz Fanon. 11. Ayrım. Kesin kurtuluş mücadelesi aşaması ortaya çıkar çıkmaz, bazı yerli sendikacılar, ulusal sendikaların kurulmasına karar vereceklerdir. Anavatandan ithal edilen eski yapı, yerli üyeler ayrıldığından ağır kayıplar verecektir. Yeni sendikaların kurulması, şehir nüfusunun sömürgeciliğe yaptığı baskıda yeni bir öğedir. Sömürgelerdeki işçi sınıfının henüz embriyon halinde olduğunu ve en ayrıcalıklı halk kesimini temsil ettiğini belirtmiştik. Ulusal sendikalar şehirlerde örgütlenen bağımsızlık mücadelesinde doğar ve programları her şeyden önce siyasal ve ulusalcı bir programdır. Bağımsızlık savaşının belirleyici aşamasında ortaya çıkan böyle bir ulusal sendika aslında bilinçli, dinamik ulusalcı üyelerin yasal olarak sendikaya üye olmasıyla ortaya çıkar. Siyasi partilerin küçük gördüğü kır yığınları sendikalara karşı mesafeli duruşlarını sürdürürler. Kuşkusuz orada da bir tarım işçileri sendikası olacaktır. Fakat bu sendikanın kurulması, sömürgeciliğe karşı birleşik bir cephe kurma gereğine yanıt vermek içindir. Anavatanın sendikalarında formasyon kazanan sendika yetkililerinin kır yığınlarının nasıl örgütleneceği konusunda hiçbir fikri yoktur. Köylülükle bütün ilişkilerini kaybetmişlerdir ve tek düşünceleri, dok işçilerini, metalürjistleri ve devletin sahibi olduğu gaz ve elektrik kurumlarındaki işçileri nasıl saflarına katacaklarıdır. Sömürge aşamasında ulusalcı sendikalar etkin bir vurucu güç oluşturur. Şehirlerde sendikacılar sömürge ekonomisini hareketsiz kılabilir ya da yavaşlatabilir. Avrupalıların yerleşimi şehirlerle sınırlı olduğundan bu yerleşim yerlerindeki gösterilerin psikolojik etkileri çok büyük olur. Elektrik, gaz yoktur, çöp kutuları boşaltılmaz ve mallar tezgahlarda çürür. Sömürge yapısında şehirlerin oluşturduğu bu küçük anavatan adacıkları sendika faaliyetlerinin bilincindedir. Başkentin temsil ettiği sömürgecilik kalesi, sendikacıların vuruşları altında sendeler. Fakat iç kısım, kır yığınları, bu çatışma hakkında hiçbir şey bilmemektedir. Ulusalcı bakış açısına göre sendikaların önemiyle ulusun geri kalanı arasında bir oransızlık vardır. Bağımsızlıktan sonra sendikalara girmiş olan işçiler, bir boşlukta yaşadıkları izlenimini edinirler. Sınırlı hedefe ulaşılır ulaşılmaz ulusal yeniden inşa görevinin sonsuzluğu karşısında bu hedef istikrarsız görünür. Hükümetle ilişkileri çoğu zaman çok sıkı olan ulusal orta sınıfla karşı karşıya kalan sendika liderleri artık kendilerini işçi sınıfı ajitasyonuyla sınırlayamayacaklarını keşfederler. Doğaları gereği kırsal kesimden uzak duran ve varoşların dışına hakim olamayan sendikalar tavır olarak daha da politikleşir. Aslında sendikalar hükümet iktidarı için aday haline gelir. Ellerindeki bütün araçlarla orta sınıfı köşeye kıstırmaya çalışırlar. Ulusal topraklarda yabancı üslerin bulunmasına karşı çıkar, ticaret anlaşmalarını eleştirir ve ulusal hükümetin dış politikasına itiraz ederler. Artık bağımsızlıklarını kazanmış olan işçiler nereye gideceklerini bilemezler. Çünkü bağımsızlığın ilan edilmesinden bir gün sonra sendikalar, toplumsal taleplerini dile getirirlerse ulusun geri kalan kısmını mahcup edeceklerini keşfederler. Çünkü işçiler aslında nüfusun en ayrıcalıklı kesimidir ve halkın en rahat kesimini temsil ederler. Dok işçileri ve ustaların yaşam koşullarını iyileştirmek için mücadele eden bir hareket pek yaygınlaşamazdı. Fakat kırsal kesimin düşmanlığını kışkırtma riskini de taşırdı. Bütün sendikal faaliyetlerinin yasaklandığı sendikalar yerlerinde saymaktan başka şey yapmazlar. Bu sağlıksız durum, ulusa bir bütün olarak hitap edecek bir toplumsal programın nesnel gerekliliğini gösterir. Sendikalar birdenbire ülkenin iç kesimlerinin de aydınlatılması ve örgütlenmesi gerektiğini kavrar. Fakat kendileriyle köylü yığınları arasında bağlantı kurmaya önem vermedikleri için ve bu köylülük ülkenin tek kendiliğinden devrimci gücünü oluşturduğu için Sendikalar köylülerin verimsizliğine kanıt bulacak ve programlarının yanlışlığını gösterecektir. İşçi sınıfının siyasal eyleminde pişen sendika liderleri otomatik olarak oradan bir hükümet darbesi hazırlığı içine girer. Fakat burada da ülkenin iç kesimleri devre dışı bırakılmıştır. Bu ulusal orta sınıf ile sendika işçileri arasında sınırlı bir çözümdür yalnızca. Ulusal orta sınıf eski sömürgecilik geleneklerini yükselterek askeri ve polis güçleriyle gövde gösterisi yapar. Sendikalar ise kitlesel mitingler düzenler ve on binlerce üyesini harekete geçirir. Köylü bu ulusal orta sınıf ve işçiler karşısında omuzlarını silker. Çünkü her iki tarafında kendisine ağırlık unsuru olarak baktıklarını çok iyi bilmektedir. Sendikalar, partiler ya da hükümet bir tür ölümsüz, makyavelci tarzla köylü yığınlarından kör, hareketsiz taktik bir güç olarak yararlanır. Vahşi bir güç olarak. Öte yandan bazı durumlarda kır halkı hem ulusal özgürlük mücadelesine hem de gelecek ulusun kendisine seçtiği yola belirleyici bir tarzda müdahale eder. Bu olgu az gelişmiş ülkeler için temel bir önem taşır. Bu nedenle bu olguyu ayrıntıyla inceleyeceğiz. Ulusalcı partiler içinde sömürgeciliği yıkma isteğinin çok farklı bir istekle bağlantılı olduğunu görmüştük. Sömürgecilikle dostça anlaşma isteği. Bu partiler içinde bazen iki süreç yan yana sürer. Birinci olarak aydınlar sömürgeciliğin ve uluslararası durumun uzun süreli bir çözümlemesini yaptıkları zaman, partilerin ideolojilerinin olmayışını ve taktik ve stratejilerinin yetersizliğini eleştireceklerdir. Liderlerine durmadan önemli noktalarda sorular yöneltmeye başlarlar. Ulusalcılık nedir? Bu sözcüğe ne anlam yüklüyorsunuz? Ulusalcılığın anlamı nedir? Ne için bağımsızlık? Ve bağımsızlığa nasıl ulaşmayı öneriyorsunuz? Bu soruları sorarlar ve aynı zamanda da metodoloji sorunlarının çözülmesini isterler. Seçim kaynaklarının bütün diğer araçlarla desteklenmesini önermeye hazırdırlar. İlk çekişmeden sonra resmi liderler hemen çocukluk yaftasını taktıkları bu coşkunluğu hızla dağıtırlar. Fakat bu talepler yalnızca coşkunluk ya da olgun olmayış belirtisi olmadığından devrimci unsurlar hızla dıştalanır. Yılların deneyimini kullanan resmi liderler bu maceracılar ve anarşistleri acımasızca reddederler. Parti aygıtı her tür yeniliğe karşıdır. Devrimci azınlık kendisini yalnız hisseder. Niteliklerini, gücünü ya da yönünü hayal bile edemedikleri bir girdabın onları silip süpüreceğinden kaygılanan ve dehşete düşen liderlerle karşı karşıyadır. İkinci süreç sömürgecilerin komutası altında polis baskısına maruz kalan baş liderler ya da ikinci adamlarla ilgilidir. Burada şunu belirtmeliyiz ki bu insanlar partinin başına özverileri, durup dinlenmeksizin çalışmaları ve örnek yurtseverlikleriyle gelmiştir. Bu insanlar çoğunlukla kalifiye olmayan işçiler, mevsimlik işçiler, hatta bazen sürekli işsizlerdir. Onlara göre bir ulusal partide militan olmak yalnızca politika içine girmek değildir. Onları hayvan konumundan insan konumuna çıkaran tek aracı seçmektir. Partinin aşırı yasalcılığının engellediği bu insanlar, sorumlu oldukları faaliyet sınırları içinde inisiyatif, cesaret ve onları sömürgeci baskının hedefleri haline getiren mücadelenin öneminin ayırdına varma özellikleri gösterirler. Tutuklanan, mahkum edilen, işkence gören, sonunda affa uğrayan bu insanlar, cezaevinde geçirdikleri zamanı düşüncelerini netleştirmek ve kararlılıklarını bilemek için kullanırlar. Açlık grevleri ve cezaevinde yaşanan kardeşlik sayesinde özgürlüğü umut ederek, bunda silahlı mücadele başlama olanağı görerek yaşamaya devam ederler. Fakat bu arada cezaevi duvarları dışında her yandan saldırıya uğrayan sömürgecilik, ulusalcı ılımlılara yaklaşmaktadır. Bu yüzden parti içindeki yasal ve yasa dışı eğilimler arasında kopuşma sürecinin başladığını gözlemleyebiliriz. Yasa dışı azınlığa istenmeyen kişiler oldukları hissettirilir. Partinin yasal üyeleri onların yardımına büyük bir temkinlilikle koşar. Fakat iki eğilim arasındaki ayrım şimdiden başlamıştır. Bu yüzden yasa dışılık yanlıları birkaç yıl önce tutumlarını anlayabildikleri aydın unsurlarla ilişkiye geçer ve bu buluşmanın sonucunda bir yeraltı partisi, yasal partinin bir yan kolu kurulur. Fakat yasal parti sömürgeciliğe yaklaşıp onu içeriden değiştirmeye çalıştıkça bu dik başlı unsurlara yönelik baskı da yoğunlaşır. Yasa dışı azınlık kendisini tarihsel olarak çıkmaz bir sokakta bulur. Şehirlerin boykot ettiği bu insanlar önce varoşların dışında yerleşir. Fakat polis yerlerini bulur ve şehirleri terk etmeye, siyasal eylem sahnesinden uzaklaşmaya zorlar. Kıra ve dağlara, köylülere doğru yönelirler. Başta köylüler onları aralarına alır ve polisten korur. Militan ulusalcı, şehir merkezlerinde polisle saklambaç oynamak yerine kaderini köylülere bağlamakla hiçbir şey kaybetmeyecektir. Köylülerin pelerini hiç kuşku duymadığı bir yumuşaklık ve kesinlikle onu saracaktır. Aslında sürgün edilmiş olan bu insanlar direnişçiler haline gelir. Polisten kaçmak için sürekli oradan oraya hareket etmek zorunda kaldıkları için ülkelerinde dolaşmak ve onu tanımak için hayli zamanları olur. Kafeler unutulmuştur. Bir sonraki seçimlere ilişkin tartışmalar ya da bazı polislerin hainliği üzerine konuşmalar da öyle. Kulakları ülkenin gerçek sesini duyar. Gözleri halklarının büyük ve sonsuz yoksulluğunu görür. Sömürge rejimi üzerine yararsız yorumlarda çok değerli zamanın harcandığını kavrarlar. Sonunda sistemin değişmesinin bir reform ya da iyileştirme olmayacağını anlarlar. Bir daha onları hiç terk etmeyecek bir tür sarhoşluk içinde, şehirlerdeki siyasal eylemlerin her zaman sömürge rejimini değiştiremeyecek ya da deviremeyecek kadar güçsüz olacağını anlarlar. Bu insanlar köylülerle konuşmaya alışır. Kır yığınlarının kurtuluş sorununu şiddet yöntemiyle topraklarını yabancılardan geri alarak ulusal mücadele ve silahlı ayaklanma yöntemiyle düşünmekten hiç vazgeçmediğini keşfederler. Her şey çok basittir. Bu insanlar durağan bir şekilde yaşamaya devam eden fakat ahlaki değerlerini ve ulusa bağlılıklarını bozulmadan koruyan tutarlı bir halk görürler. Cömert, kendilerini tümüyle feda etmeye hazır, sabırsız, gururlu bir halk keşfederler. Polis tarafından izlenen bu militanlarla içgüdüyle isyancı olan bu canlı insanların buluşması yüksek potansiyelli bir patlayıcı yaratır. Şehirlerden gelen insanlar zor halk okulunda okurlar ve aynı zamanda halka askeri ve siyasal olarak eğiten sınıflar açarlar. Halk silahlarını parlatır. Fakat aslında dersler fazla uzun sürmez. Çünkü kitleler kendi kaslarının gücünün bir kez daha farkına varır ve liderleri eyleme iter. Silahlı mücadele başlamıştır. Başkaldırı siyasi partilerin düzenini bozar. Onların doktrinleri her zaman şiddet kullanımının yararsızlığını göstermiştir ve varlıkları bile bütün ayaklanmaların sürekli mahkum edilmesi demektir. Bazı siyasi partiler gizli olarak sömürgecilerin iyimserliğini paylaşır ve kan dökülerek bastırılacak bu çılgınca eylemden uzak durdukları için kendilerini tebrik ederler. Fakat kibrit çakılır çakılmaz alevler tüm ülkeye yayılır. Tanklar ve uçaklar büyük bir başarı gösteremezler. Bu bela karşısında sömürgecilik konu üzerine düşünmeye başlar. Ezen ulus sesini yükselterek durumun ciddiliğine dikkat çekmeye başlar. Halk ise çamur içindeki kulübelerinde ve rüyalarında ulusun yeni ritmine katılır. Direnişçilere övgüler düzen şarkılar söylerler. İsyan dalgası tüm ülkeyi kaplamıştır. Artık partilerin dışlanması zamanıdır. Fakat ayaklanmanın liderleri, ayaklanmanın er ya da geç şehirleri kapsayacağını kavrarlar. Bu kavrayış rastlantısal değildir. Ulusal kurtuluş için silahlı bir mücadelenin gelişimini yöneten diyalektiğin taç giyme noktasıdır. kırsal kesimin tüketilmez bir halk enerjisi rezervi olmasına ve silahlı grupların orada güvensizliği artırmasına karşın sömürgecilik sistemin gücünden kuşku duymaz. Kendisini tehlikede hissetmez. Bu yüzden ayaklanma liderleri savaşı düşmanın kampına, yani barış içindeki şehirlere getirmeye karar verirler. Nüfus merkezlerinde ayaklanmanın örgütlenmesi liderlere bazı zor sorunlar yaratır. Şehirlerde doğmuş ya da büyümüş liderlerin büyük bir kısmının polis peşlerinde olduğu ve siyasi partilerin önlemli, mantıklı yöneticileri onları pek hoş karşılamadığı için kendi çevrelerinden kaçtığını görmüştük. Kırlara geri çekilmeleri hem infazdan kaçışın hem de eski siyasal yapıya güvensizliklerinin bir işaretiydi. Şehirlerde bu liderleri doğal olarak kabul edenler, siyasi partilerde isim yapmış ünlü ulusalcılardır. Fakat yakın tarihlerinin bütün zamanlarını sömürgeciliğin yanlış uygulamalarına ağıt yakmakla geçiren bu sinirli, korkak yetkililerin yan çalışması olduğunu görmüştük. Dahası direnişçilerin eski arkadaşlarına, özellikle en solcu olarak gördüklerine karşı ilk yaklaşımları korkularını doğrulayacak ve eski yoldaşlarını yeniden görme isteklerini bile alıp götürecektir. Aslında kırsal kesimde başlayan ayaklanma, şehir merkezlerinin dışında tutulan, henüz sömürgeci sistemde kemirecek bir kemik bulamayan bu köylü fraksiyonu sayesinde şehirlere sızacaktır. Kırsal kesimin artan nüfusunun ve sömürge zoralımının ailelerini terk etmeye zorladığı, bu insanlar yorgunluk nedir bilmeden farklı şehirlerin çevresine yerleşerek er geç bir gün şehrin içine girmelerine izin verileceğini umut ederler. Ayaklanmanın şehirli mızrak ucunu bulduğu yerde bu kitle, bu gecekondu halkı lümpen proletaryadır. Çünkü kabile ve klanlarıyla bağlarını kesmiş lümpen proletarya, bu açlık çeken insanlar sürüsü sömürgeleştirilmiş bir halkın en kendiliğinden ve en radikal olarak devrimci güçlerinden birini oluşturur. Kenya'da Mau Mau ayaklanmasından önceki yıllarda İngiliz sömürge yetkililerinin lümpen proletaryaya karşı yıldırıcı önlemlerini artırması dikkat çekicidir. 1950-51 yıllarında